Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. İranlı ünlü karilerden Mensuri'den Maun suresinin 1 ila 7. ayetlerini can kulağı ile dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dini yalanlamakta olanı gördün mü? İşte yetimi itip kakan, yoksulu doyurmayı teşvik etmeyen odur. İşte şu namaz kılanların vay haline, ki onlar namazlarında yanılgıdadırlar. Onlar gösteriş yapmaktadırlar. Ve ufacık bir yardımı veya zekatı da engellemektedirler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tarhan Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 26 Behmen 1399 Hicri Kameri, 2 Recep 1442 ve miladi 14 Şubat 2021 Pazar. Ayrıca Ehl-i Beyt imamlarından Hazreti İmam Hadi Aleyhisselam'ın şehadetini idrak ediyoruz. Bu vesileyle hepinize başsağlığı diliyoruz. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla din alemi Hüccetül İslam Mehtevi ile İmam Hadi Aleyhisselam'ın şehadetliği durumu üzerinden yapan röportaj, İran basından seçmeler, hakikat ışığı İmam Hadi Aleyhisselam'ın şehadetliği durumu, haftanın bakışı ve yaşam anahtarları isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameney.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden özetler. İran'da son 24 saatte 62 vatandaş COVID-19'dan hayatını kaybetti. Tu Amiral Seyyari, İran ve Rusya'nın ortak deniz tatbikatı düzenleyeceğini belirtti. İran, Suriye'deki varlığına devam edecek. HDP, Gara olayından derin üzüntü duyduğunu duyurdu. El Vifak Partisi, Ali Halife yöneticilerinin halka dönmesi gerektiğini söyledi. Ve Kudüs ve Beyt Lahim'de işgal güçleriyle çatışmalar yaşandı. Şimdi haberler.
Yarın Hicri Kameri 3 Recep 1442, miladi 15 Şubat 2021, Ehl-i Beyt imamlarından 10. halkası Resul-i Ekrem Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin pak torunlarından Hazreti İmam Ali el-Naki aleyhisselamın şehadetliği dönümü. İmam Ali el-Naki aleyhisselam Hicri Kameri 212 yılında Medine kenti yakınlarında dünyaya geldi ve değerli babası İmam Cevad aleyhisselamın eğitim ve öğretileriyle yetişti. Babasının şehadeti ardından İslam ümmetinin hidayetine üstlenen İmam Ali el-Naki aleyhisselam, hidayet eden anlamında olan Hadi ismiyle de tanınıyor. Gerçek İslam'ın parlayan çehresini tanıtmak için büyük çabalar sarf eden İmam Hadi aleyhisselam, farklı ideolojik, fikri ve sosyal konuların tartışılması için oturumlar düzenler, sorulara cevaplarken şüphelileri gidermeye çalışırdı. Bu toplantılara birçok bilim ve ilim ehli katılarak İmam Hadi Aleyhisselam'ın engin bilgi denizinden yararlanırlardı. Bir yandan İmam Hadi Aleyhisselam'ın engin bilgisi ve diğer yandan o hazretin halk arasında sevilmesi ve saygınlığı Abbasi hükümdarların kıskanması ve kin tutmasına sebep olunca İmam Hadi Aleyhisselam böyle bir günde Abbasiler tarafından şehit edildi. Bu yüzden de İmam Hadi Aleyhisselam'ın şehadeti nedeniyle tüm ehlibeyt aşıklarına başsağlığı diliyoruz.
İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadatlari devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasında COVID-19 salgını ile ilgili son bilgileri paylaşarak ülkede son 24 saat zarfında 62 vatandaşın daha yaşamını yitirdiğini duyurdu. Lari açıklamasında COVID-19 salgınında son 24 saatte 62 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 7390 yeni vaka tespit edildiğini belirtti. Lari böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 58.945'e, vaka sayısının da 1.518.263'e çıktığını aktardı. COVID-19 hastalarından 3.709'unun durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, bugüne kadar iyileşen hasta sayısının da 1.298.023'e ulaştığı bilgisini verdi. Dünya genelinde ise korona vaka sayısı yaklaşık 109 milyona ve korona kaynaklı ölüm sayısı da 2 milyon 400 bin kişiye yükseldi.
İran Ordu Koordinatörü Tu Amiral Habibullah Seyyari, İran ve Rusya'nın Hint Okyanusu'nun kuzeyinde ortak deniz tatbikatı yapacağını duyurdu. İran Ordu Koordinatörü Tu Amiral Habibullah Seyyari bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada İran ve Rusya'nın Hint Okyanusu'nun kuzeyinde ortak deniz tatbikatı yapacağını duyurdu. Tu Amiral Habibullah Seyyari Rusya ile yapılacak ortak tatbikat İran donanmasının güçlü olduğunu gösteriyor dedi. Rusya'nın Tahran Büyükelçisi Levan Jagarian, Sputnik'e yaptığı açıklamada Rus, İran ve Çin donanmalarının Şubat ayında Hint Okyanusu'nda ortak askeri tatbikat düzenleyeceğini bildirmişti. İran, Rusya ve Çin'in denizde terör ve korsanlığa karşı mücadele amacıyla Deniz Güvenlik Kuşağı adlı ortak tatbikatı 27-30 Aralık 2019 günleri arasında Hint Okyanusu'nun kuzey kısmı ile Hürmüz Boğazı'nda yapılmıştı.
İslami Şura Meclisi Başkan Vekili Şehriyar Heyderi, Meclisin İran'ın nükleer anlaşma uyarınca yükümlülüklerin hafifletilmesine ilişkin kararı çerçevesinde ikinci adımın atılacağını duyurdu. İslami Şura Meclis Başkan Vekili Heyderi, muhabirimize yaptığı açıklamada İslami Şura Meclisi'nin kararına işaretle nükleer anlaşma çerçevesinde İran'ın menfaatleri sağlanmazsa 21 Şubat'ta yeni adım atılacak dedi. Nükleer anlaşmaya geri dönüş için anlaşmada öngörülen tüm yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerektiğine dikkat çeken Heyderi, yaptırımların iptal edilmemesi ve nükleer anlaşma maddelerinin hayata geçirilmemesi halinde meclisin stratejik eylem kararı çerçevesinde ileri doğru hareket edeceklerini söyledi. Meclis Başkan Vekili, Amerika'nın nükleer anlaşmadan çekilmesi ve Avrupalı ülkelerin kendi yükümlülüklerini yerine getirmemelerine temasla, karşı tarafların kendi yükümlülüklerini yerine getirmeleri halinde nükleer anlaşmaya döneceklerini kaydetti. Heyderi, halkın, hükümet ve hakimiyetten beklentisi çerçevesinde meclisin stratejik eylem kararını onayladığını sözlerine ekledi.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Asker Hacı, Şam yönetiminin isteği üzerine İran'ın Suriye'deki varlığının devam edeceğini belirtti. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Asker Hacı, Sputnik'e verdiği özel demeçte, İran'ın Suriye'deki varlığının amacı IŞİD ve diğer terör örgütleriyle savaşmaktır, ancak Siyonist rejim kırmızı çizgiyi aşmak üzere isterse güçlü bir tepkiyle karşılaşacak ve davranışlarından pişman olacaktır ifadelerine kullandı. Hacı ayrıca işgalci Siyonist güçlerinin Suriye'ye karşı düzenlediği hava saldırılarına ilişkin Şam hükümeti teröristlerle mücadeleyi sürdürürken İsrail rejimi teröristlere yardım ediyor dedi. Sputnik muhabirinin İran birlikleri ne zaman Suriye'den çekilecek sorusuna Hacı, biz askeri danışmanlık yapmak üzere Suriye'de bulunuyoruz. Şam yönetiminden bu konuda herhangi bir mesaj almadık. Suriye halkı ve hükümetinin isteği devam ettikçe buradaki varlığımız sürecektir yanıtını verdi. Bakan Yardımcısı Hacı, yabancı güçlerin Suriye'deki askeri varlığını eleştirirken öncelikle illegal biçimde gelip Suriye topraklarını işgal edenler bu ülkeyi terk etmelidir. Suriye'nin farklı bölgeleri Şam hükümetinin kontrol altında olmalı. Çünkü Şam yönetimi ülke çapında güvenlik sağlamaya çalışıyor diye konuştu.
İran Radyo ve Televizyon Kurumu İRİ Başkanı Abdulali Ali Askeri Kum kentinde temaslarda bulundu. Kum Hocalar Camiası Başkanı Ayetullah Hüseyini Behşehri ile bugün bir araya gelen Eri Başkanı Abdülali Ali Askeri, Ayetullah Yezdi başta olmak üzere Hocalar Camiası'nın önde gelen alimlerini rahmetle anarak milli medyanın yumuşak savaşta durmadan düşmanın saldırılarına karşı koymaya devam ettiğini belirtti. 280 uydu kanalının sürekli şekilde İran'a yayın yaptığını hatırlatan İri Başkanı Abdülali Ali Askeri, sürekli şekilde bu kanalları izleyip onlara karşı koymak için planlama yaptıklarını sözlerine ekledi. Düşmanların kamuoyu için milli medyanın eksen rolünü yok etmeye çalıştığına dikkat çeken Abdülali Ali Askeri, Erib'in hocalar camiasına her türlü yardıma hazır olduğunu kaydetti.
Termik Elektrik Şirketi Teknik Ofisi Genel Müdürü İsmail Namazi, santralin en önemli parçaları olan türbin ve jeneratör yapabilme kabiliyetinin yanı sıra ülkemiz artık bu önemli ekipmanı tasarlayabiliyor dedi. İran'ın bildiğine göre İran'da santral inşaatının yabancı ve ithal parçaları kullanılarak başladığına değinen Namazi, İslam devriminden önce santraller yabancı uzmanlar tarafından inşa edilmekteydi. Ancak savaştan sonra uygulanan yaptırımların ardından yabancı türbin şirketleri kendilerinin inşa ettiği santraller için parça tedarik etmeyi reddettiği için ülke parçaları yerli imkanlarla üretmeye yöneldi diye belirtti. Bu yıl 100 bin megawattlık santral onarımlarının yapılmasının gündemde olduğuna işaret eden Namazi, santralden onarımları Ekim ayı başından başlayarak Nisan ayında bitecek. Bu şu ana kadar belirlenen kapasitenin %50'si onarılmıştır diye konuştu. Daha önce de Enerji Bakanı ülkenin elektrik sektörüne yapılan iyi yatırımlara atıfta bulunarak santral kapasitesi devrimden önceki yıllara göre 12 kat arttı demişti.
Madencilik, maden endüstrileri ve İmidro kurumuna bağlı büyük firmaların bu yılın ilk 10 aylık dönemindeki sünger demir üretimi 25.554.399 tona ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre %8 arttı. Mübareke Çelik, Sefit Deşt, Saba, Hürmüzgan ve diğer birçok çelik fabrikalarının yayınlanan istatistik verilerine göre bu yılın ilk 10 aylık döneminde en yüksek üretim 6.219.142 ton ile Mübareke Çelik'e ait oldu. Ayrıca bu dönemde sünger demir üretim performansının en yüksek artışı geçen yılın 10 ayına göre %92 ile Seba Çelik tarafından sağlandı.
İran İslam Cumhuriyeti Süleymaniye Başkonsolosu Mehdi Şüşleri, dün Irak Kürt Bölgesel Yönetimi İçişleri Bakan Yardımcısı Çetu Salih ile görüştü. İki yetkili bu görüşmede İran, İKB'ye ticari ve ekonomik ilişkilerin ivme kazanması için ortak sınır kapılarındaki sorunların çözülmesi gerektiğini vurgu yaptı. Karşılıklı ilişkilerin de ele alındığı görüşmede yeni sınır kapısı, Siran Bend konusu da masaya yatırıldı. Bağdat hükümeti Siran Bend sınır kapısının resmi olarak faaliyet göstermesini onaylamıştı. Şu anda İran ile Irak-Kürdistan bölgesel yönetimi arasında Pervizhan, Başmak ve Temerçin sınır kapıları da bulunmaktadır.
Irak'ın kuzeyinde PKK ile TSK arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe Kartal 2 Harekatı kapsamında ele geçirilen bir mağarada 13 Türk vatandaşının cenazesinin bulunduğunu duyurdu. Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, son derece özel ve kritik bir harekat olarak nitelendirdiği Pençe Kartal 2 Harekatı'nda 48 PKK'lının öldürüldüğünü, 2 PKK'lının sağ ele geçirildiğini, bölgenin büyük ölçüde PKK örgütünden temizlendiğini belirterek, "Operasyon tamamlandı, kara ve hava unsurlarımız üstlerine, kışlalarına güvenle döndü," dedi. Harekatı gün boyunca harekat merkezinden takip eden Akar, faaliyetlere ilişkin bilgi aldı, talimatlar verdi. Pençe Kartal 2 harekatındaki son duruma ilişkin de açıklamalarda bulunan Akar, "PKK, KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirmek, hudut güvenliğimizi sağlamak ve daha önce güvenlik nedeniyle açıklanmayan teröristler tarafından kaçırılan vatandaşlarımız ile ilgili istihbaratı teyit etmek ve gerekli müdahalede bulunmak maksadıyla uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda Irak Kuzey Gara bölgesinde 10 Şubat 2021'de Pençe Kartal 2 harekatı başlatılmıştır. Teröristlere ait barınak, sığınak ve mühimmat depoları ile sözde karargah yerlerinden oluşan 50'den fazla hedef başlangıçta hava harekatıyla başarılı bir şekilde tahrip edilmiştir diye konuştu. Hava harekatını müteakip hedef bölgesine kara unsurları helikopterlerle indirilerek kara operasyonunun başlatıldığını dile getiren Akar, kara operasyonunun başlangıcında 3 Türk askerinin hayatını kaybettiğini, 3 personelin de yaralandığını, harekat boyunca 3'ü sözde üst düzey yönetici olmak üzere 48 PKK'lının ölü, ikisinin ise sağ olarak ele geçirildiğini, böylece bilinen toplam 50 PKK'lının etkisiz hale getirildiğini, ağırlıklı olarak yerli ve milli mühimmat kullanılan harekatta PKK örgütünün söz konusu bölgedeki varlığına ağır bir darbe indirildiğini ve bölgenin kontrol altına alındığını kaydetti. Pençe Kartal 2 harekat bölgesinde faaliyetlerine devam ettiğini söyleyen Akar, yoğun çatışmaları müteakip, kontrol altına alınan mağarada yapılan aramalarda alıkonulan 13 Türk vatandaşının cenazesine ulaşıldığını ifade etti. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri devam ediyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Gara bölgesinde 13 sivilin öldürüldüğünü olayı ilişkin de bir paylaşımda bulundu. Türkiye Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, PKK'nın Irak'ın Gara bölgesinde bir mağarada alıkoyduğu 13 sivili öldürdüğünü söyledi. Kalın Twitter'dan İngilizce paylaştığı mesajda dünya sessiz, bu sessizlik utanç verici bir suç ortaklığıdır ama biz sessiz kalmayacağız ifadelerine kullandı. Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'da Milli Savunma Bakanlığı'nın Gara'da 13 sivilin PKK tarafından katledildiğini duymasına ilişkin Türkiye bu kirli ilişkileri açık etmek ve bütün terör örgütlerinin belini kırma gayretinden bir an bile geri durmayacaktır ifadelerine kullandı. Diğer yandan Malatya Valisi Aydın Baruş, Gara'da öldürülen 13 kişiden 10'una ait kimlik bilgilerini paylaştı. Baruş, 3 vatandaşın kimlik tespit çalışmalarından devam ettiğini belirterek öldürülenlerden 6'sının asker, 2'sinin de polis olduğunu belirtti.
Irak'ın kuzeyinde bulunan Gara'da 13 kişinin öldürüldüğü haberinin ardından Halkların Demokratik Partisi HDP de bir açıklama yaptı. Merkez Yürütme Kurulu tarafından yapılan açıklamada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilendi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı. 10 Şubat 2021'de TSK'nın Irak Kürt Bölgesel Yönetimi toprakları içinde yer alan Gara bölgesine yönelik yürüttüğü operasyonlara ilişkin olarak Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın gece yarısı yaptığı açıklamada 13 vatandaşın naaşına ulaşıldığı ifade edilmiştir. Operasyon sırasında bu kişilerden ayrı olarak 50'yi aşkın insanın hayatını kaybettiği de verilen bilgiler arasındadır. Basına yansıyan bilgi ve yorumlara göre söz konusu 13 vatandaşın uzun süredir PKK'nın elinde tutulduğu bilinen asker, polis ve devlet görevlileri olduğu anlaşılıyor. Halkların Demokratik Partisi olarak bu sınır ötesi operasyon sonucunda uzun süredir PKK'nın elinde tutulan ve kendilerini silahlı bir saldırıdan koruma imkanından mahrum olan 13 kişi ve hayatını kaybeden herkes için derin üzüntülerimizi, kayıpların ailelerine ve sevenlerine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 13 Türk vatandaşının PKK tarafından öldürdüğü Gara olayı ile ilgili provokatif paylaşım yapanlar hakkında soruşturma başlattı.
Irak Ortak Harekat Komutanlığı Sözcüsü Tahsin El Hafacı, ordu ve yerel polisin ülkenin kuzeyinde yer alan Sincar'ın güvenliğini sağlamakta olduğunu belirtti. Irak Ortak Harekat Komutanlığı Sözcüsü bugün yaptığı açıklamada Başbakan ve Başkomandan Mustafa El Kazimi'nin talimatı üzerine Sincar'da sadece Irak ordu birlikleri, yerel polis ve uluslar güvenlik güçlerinin bulunduğunu ve federal polis güçlerinin sınır bölgelere ve Sincar'ın dışına konuştuğu bulunduğunu söyledi. El Hafacı Sincar'ın şu anda herhangi bir siyasi grup veya partinin de bulunmadığını sözlerine ekledi. Haşi Şabi'nin Kuzey Bölge Sözcüsü Ali El Hüseyin'i yaptığı açıklamada resmi talep üzerine Haşi Şabi güçlerinin Sincar'a konuşlandığını belirterek bu güçlerin Türkiye ile PKK arasındaki çatışmaya sürüklenmesinin imkansız olduğunu belirtti. Öte yandan Irak El Nüceba Hareketi, Irak hükümetine Türkiye'nin Kuzey Irak'a yönelik saldırılarına karşı tavır almaması halinde direniş başlatacağı konusunda da uyardı.
Bahreyn El Vifak Hareketi Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Hüseyin Eddehemi, bu ülkedeki siyasi sorunların tek çözümünün Ali Halife'nin halka dönmesi olduğunu belirtti. Eddehemi bugün Bahreyn devriminin 10. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada Bahreyn'in Siyonist rejimiyle uzlaşmasının sırf Amerika'nın eski başkanı Donald Trump'ın oy kazanması için olduğunu, ancak Trump'ın kaybettiğini ve kendisi ve Ali Halife yöneticilerin uzun arzularının suya düştüğünü kaydetti. Dehemi, ülkede yolsuzlukla mücadele için halkın siyasi kararlara gerçek anlamda katılmasından başka bir yolun olmadığını sözlerine ekledi. Öte yandan Bahreyn Şiileri lideri Ayetullah Şeyh İsa Kasım, Kum kentinde Bahreyn 14 Şubat devriminin 10. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen törende konuşma yaptı. Şeyh İsa Kasım, devrimin yapılmasının nedenlerine atıfta bulunarak, Bahreyn'deki iktidar rejimi çılgınca eylemlerde bulunarak tüm dini ve vicdani kuralları ve uluslararası yasaları ihlal etti ve masum insanların kanının dökülmesine neden oldu dedi.
Yemen ordusu ve halk güçleri Suudi Arabistan'ın Afha Havalimanı'na İHA'lı saldırı düzenlendi. Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri bu bağlamda yaptığı açıklamada, Yemen güçlerinin bugün 2 adet Semad 2 ve Semad 3 İHA'sı ile Suudi Arabistan'ın güneyinde yer alan Afha Havalimanı'na hedef aldığını duyurdu. Seri operasyonun Suudi Koalisyonu'nun artan saldırı ve ablukasına doğal ve yasa yanı çerçevesinde gerçekleştiğini duyurdu. Yemen ordu birlikleri son 5 günde 2 kez Afha Havalimanı'na İHA'lı saldırı düzenlendi. Suudi Koalisyon savaş uçakları da Afha Havalimanı'nı Yemen topraklarını bombalamak için kullanıyor. Ensarullah yetkilileri saldırgan ülkelerin saldırı ve bombardımanlarına son vermesi halinde Yemen'in de İHA'lı ve füzeli saldırılarını durduracağını duyurmuştu.
Kudüs'ün doğusundaki Ettur mahallesinde dün öğleden sonra işgal güçleriyle Filistinliler arasında çatışmaların yaşandığı ve işgal güçlerinin bir genci gözaltına aldığı ifade edildi. Görgü tanıkları Araplar gibi giyinen işgal askerlerinin Ettur mahallesinde pusu kurduğunu ve 19 yaşındaki Muhammed Hatim Ebu'l-Heva isimli genci gözaltına alarak götürdüğünü, bu sırada mahallede işgal güçleriyle Filistinli gençler arasında çatışmaların yaşandığını söyledi. Bu arada işgal parlamentosu Knesset üyesi fanatik milletvekili Moshe Feiglin ise 80 civarında Siyonist yerleşimci bu sabah Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Kudüs'teki İslami Vakıflar Dairesi işgalci milletvekilinin yerleşimcilerle beraber El Mağribe kapısından girdiklerini duyurdu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı'nın Rusya'ya karşı girişimlerine dikkat çekerek Rusya'nın caydırıcı politikasının sürdüğünü ve adım adım uygulandığını kaydetti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi muhterem dinleyiciler. Akşam haberlerini dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yayınımız günün siyasi yorumları ile devam ediyor. İlk yorumumuz, Amerika'nın deniz korsanlığı ve uluslararası kuralların açık ihlali etrafında. Amerika, İran limanlarından benzin yükledikleri iddiası ile aslında uluslararası hukuk ve kuralların da açık ihlali, ayrıca deniz korsanlığının bariz örneği sayılan bir girişimde birkaç yabancı petrol tanker gemisine el koymanın ardından tankerlerin benzin yükünü satışa çıkarttı. Amerika 2020 yılının ortasında Venezuela'ya doğru giden toplam 1.2 milyon varil benzin yüklü 4 tankeri İran'a ait olduğu iddiasıyla durdurdu. Bir süre sonra tankerlerin yüküne el konuldu ve satışa çıkarılacağı belirtildi. Son günlerde Amerika Adalet Bakanlığı Sözcüsü Mike Raimondi, söz konusu benzin yükünün satışının bittiğini ve Adalet Bakanlığı yetkililerinin de Washington Mahkemesi'nin kararını beklediğini, böylece 10 milyonlarca dolar değerindeki satış parasının Amerikan terör mağdurları vakfına yatırılacağını söyledi. Amerika Adalet Bakanı Sözcüsü ayrıca son günlerde İran petrolünü taşıyan ve el konulan bir diğer tankerin ise Amerika limanlarına yaklaşmakta olduğunu da söyledi. Amerikan yetkililerinin tamamen yalan olan iddialarına rağmen İran ilk yaptığı açıklamada söz konusu tankerlerdeki benzin yükü parasını da daha önce aldığını ve Amerika'nın aslında illegal bir harekette yabancı firmalara ait olan yüke el koyduğunu duyurdu. Bu bağlamda İran Venezuela Büyükelçisi Hüccet Sultanı Amerika haber çevrelerinin bu bağlamdaki iddialarını yalanlarken Twitter üzerinden paylaştığı mesajında şöyle yazdı. Amerika emperyalizme propaganda makinesinden bir başka yalan ve psikolojik savaşı. Ne gemiler İran'a ait ve ne de sahipleri de veya bayrakları İran'la ilgili. İran İslam Cumhuriyeti 2020 yılının başlarında benzin yüklü 5 tanker gemiyi Venezuela'ya ulaştırdı. Bu hareket Trump yönetiminin hasmani tepkisiyle karşılaştı. Bu yüzden Amerika Tahran'ı korkutmak ve İran'ı aldığı karardan vazgeçirmek amacıyla birkaç savaş gemisini söz konusu tankerlerin seyir rotasına gönderdi. Amerika'nın İran'ı benzininin İran tankerleriyle Venezuela'ya ulaşmasını engellemedeki başarısızlığı Amerika Deniz Güçleri ve Trump yönetimi için büyük bir rezalete sebep oldu. Zira benzin yüklü tankerlere karşı askeri girişim ve saldırı konusunda ise birçok tehditte bulunmuşlardı. Amerika eski ulusal güvenlik danışmanı John Bolton, İran tankerlerinin Karayip denizlerdeki varlığı ile ve İran'dan Venezuela'ya benzin aktarılmasına tepki olarak bu hareketin Amerika için tehlikeli olduğunu, İran'ın nüfusuna karşı muhalefette Juan Guaido yanında da durduklarını söyledi. Bu yüzden de Trump yönetimi aldı. Bu yenilginin ardından parası tamamen Caracas yönetimi tarafından ödenmiş olan benzin yüklü 4 tankere koyarak kendince İran'dan Venezuela'ya yakıt gönderemesinin devam etmesini engellemeye çalıştı. Fakat söz konusu tankerlere ve İran'a ait olmayan yüküne el konularak satılması esasen Deniz Hakları Konvansiyonu, uluslararası kurallar ve yasaların açıkça ihlalidir. Aslında Amerika açık bir şekilde deniz korsanlarına soyulmuş ve daha da ileri giderek tankerlerin yüklerini de satmakla hırsızlığa başlamıştır. Burada sorulması gereken soru Amerika'nın hangi uluslararası kural ve ilkeye dayanarak bu illegal saldırıda bulunmasıdır. Acaba Washington bu bağlamda Birleşmiş Milletler tarafından herhangi bir izne sahip miydi yoksa Trump döneminde Washington birçok diğer girişimi gibi bu ülkenin tek yanlı siyasetleri ve zorbalığına dayanarak böyle bir suç işlemiştir. Şimdi ise Joe Biden hükümeti de kuralları çiğnemek ve uluslararası yasalara da umursamazlıkta diğer Amerikan hükümetlerinden farksız olduğunu göstermiş oluyor.
Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinliyorsunuz muhterem dinleyiciler. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz 14 Şubat ayaklanmasının Ali Halife'nin güdümlü zulmü ile ilgili. Bahreyn halkını Ali Halife rejimine karşı ayaklanması bugün 14 Şubat 2011'de 10. yılına girdi. Bahreyn halkının ülkede iktidar olan fakat aslen Bahreynli olmayan ve Arabistanlı olan Ali Halife diktatörlüğü ve aile rejimine karşı 14 Şubat ayaklanmasının başlamasından 9 yıl geçiyor. Bahreyn halkının Ali Halife rejimine karşı ayaklanması sırf demokrasi için değil, ırkçılık, ayrımcılık, adaletsizlik, etnik temizlik, yerli halka karşı yabancı paralı askeri tercih etmek, medeni aktivistler ve dini liderleri işkence etmek, eleştiride bulunan vatandaşları göçe zorlamak, ayrıca başına buyruk ve uzun süreli tutuklamalara itirazdır. Bahreyn 14 Şubat ayaklanmasının 9. yıl dönümü geçen 8 yıldan farklıdır. Bu farklardan biri halka karşı şiddet yanlısı olan başlıca şahsiyetlerden biri yani Halife bin Salman Ali Halife'nin Ekim 2020'de ölmesidir. Halife bin Salman son 50 yılda Bahreyn'de başbakan olarak her zaman ülkede medeni ve halkçı hareketlerin bastırılmasını ciddi şekilde takip etti. Söz konusu farklardan bir diğeri ise Ali Halife'nin halkın büyük tepkisiyle karşılaşan bir eylemde Siyonist rejim İsrail ile ilişkileri normalleşme anlaşması imzalamasıdır. Tabii ki anlaşmanın ardından Bahreyn'de halk protestoları yeni Ali Halife rejimi tarafından bastırıldı. Bu arada en büyük ve önemli fark belki de Ali Halife rejiminin protestoculara karşı eylem tarzıydı. Geçen yıl koronavirüs salgını ve pandemi haline gelmesi nedeniyle daha kolay bir şekilde gösteriler engellenebildi. Bu yüzden geçen yıllara göre halk daha az gösteri düzenledi. Buna rağmen Ali Halife rejiminin şiddet eylemleri hız kesmeden devam ederken hatta daha da güdümlü oldu. Geçen yıl hiçbir idam cezası infaz edilmedi fakat bazı Bahreynli vatandaşlar Ali Halife rejimi iddiasına göre polise karşı şiddet ve gösterilere katılma bahanesiyle idama mahkum oldular. Tabii ki yöneltilen suçlamalarla ilgili hiçbir kanıt sunulmadı ve verilen idam kararları da tarafsız ve adil bir mahkeme tarafından verilmedi. Bu yüzden İnsan hakları kurumları Ali Halife rejiminin Bahreynli vatandaşlara karşı şiddet ve saldırılarının 14 Şubat ayaklanmasının 9. yılında daha da güdümlü gerçekleştiğini savunuyorlar. Bu bağlamda Uluslararası Af Örgütü Bahreyn 14 Şubat halk ayaklanmasının 10. yılı eşiğinde yayınladıkları bildiride Bahreyn'de halk devriminden 9 yıl geçerken güdümlü baskı ve zulmün arttığı, siyasi zulüm ve baskının pratikte her türlü barışçıl eylem ve ifade özgürlüğü yolunu kapattığını ifade etti. Son olarak Ali Halife rejimi önceki yıllarda olduğu gibi halka ve protestoculara gözdağı vermek amacıyla 14 Şubat halk ayaklanması yıl dönümü eşiğinde halk arasında korku salmak ve yıl dönümü gösterilerin düzenlenmesini engellemek amacıyla Bahreynli protestocular ve özellikle Şia Müslümanlara karşı baskı ve şiddetini yoğunlaştırdı. Ali Halife rejimi en son girişimde çocuklar ve genç yetişkinlerin de aralarında olan 18 Bahreynli vatandaşı çıkarttığı göstermelik mahkemelerde terör eylemlerine katılmak gibi ağır suçlamalarla müebbet hapse mahkum etti. Bu güdümlü ve amaçlı zulüm ise dünya toplumunun ve özellikle insan haklarını savunduklarını iddia eden ülkelerin Bahreyn'deki ifade özgürlüğü için ayağa kalkan halka karşı yaşanan şiddete sessiz kaldıkları bir ortamda devam ediyor. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, günün siyasi yorumlarını dinlediniz.
Hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Değerli dinleyiciler, Hicri Kameri takvimle 3 Recep, Ehl-i Beyt'in 10. nuru, İmam Hadi Aleyhisselam'ın şehadet yıl dönümüdür. İmam Ali'nin Nakki Aleyhisselam, Hicri Kameri 212 yılında Medine kenti yakınlarında dünyaya geldi ve değerli babası İmam Cevad Aleyhisselam gözetiminde talim ve terbiye gördü. Biz bu münasebetle ilgili Tahran Radyosu olarak siz değerli dinleyicilerimize taziyelerimizi sunuyor ve bu münasebetle ilgili din alimi Hüseyin Hüccetül İslam Mehtebi'nin görüşlerini dinlemeye davet ediyoruz.
Elhamdülillah Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala eşrefil enbiyayı vel mursalin Abil Gasim Muhammed Allahümme sallallahu ala Muhammed ve ala Muhammed ve ala alihi teyyibin tahirin vel anatullah ala adahim minel avvelin vel ahirin حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Her şeyden önce İmam Hadi Aliyennaki Aleyhisselam'ın şehadet yıl dönümünü tüm Müslüman kardeşlerime, özellikle Ehl-i Beyt dostlarına tesliyet arz ederim. Fırsat oldu yine huzurunuzda olak ve İmam Ali'n-Nagı Aleyhisselam'ın hakkında ve şehadeti yıl dönümü münasebetiyle kaç gelme huzurunuza o hazretin hayatını ve o hazretin olursa hadislerinden birkaç kelime hizmetinize arz edeyim inşallah. İmam Hadi Aleyhisselam ve İmam Ali'n-Nagı ismidir ve Hadi de Hadi Nagi mesela onun Ebul Hasan künyesidir. Hadi Nagi de elgabındandır, lakıplarındandır. İmam Hadi Aleyhisselam 212 Hicri'de, Hicri'nin 212'sinde dünyaya gelipti ve 254'te de dünyadan gidipti. Yani 41 yaşı küsür, 41 sene küsür bir yaşında yaşı var idi. Genelde imamlarımız genç, Allah'ın rahmetine gidipler. Ve bunun da sebebi budur ki hiçbir zaman hiçbirisi ecelinden ölmüyüptü. Hamısını ya şehit edipler ya zehir veripler. Zehir yoluyla şehit edipler. Onun için 25 yaşında, 27 yaşında imamlarımız dünyadan gidipti. İmam Cevad Aleyhisselam 25 yaşında ve İmam Hasan Asker Aleyhisselam 27 yaşında. Ve İmam Hadi Aleyhisselam da o genç yaşında dünyadan gidenlerden biridir. Ki mesela bırakmayıplar bu zalim padişahlar o imamın nurundan İslam alemi yararlansın. Bu İmam Hadi Aleyhisselam 5 tane halife zamanında yaşayıp 2 tane halife zamanında babasıyla birlikte bu diğerleri de kendi imamet döneminde bu zalim halifelerden beraberdi. Hatta 6 tane halifeyi biz sayabiliriz. Biri Mu'tasim'di, biri Vasık'di, biri Mutevekkil'di, Muntasir'di, Musta'in'di, bir de Mu'tez'di. Mu'tez. Bunların tabi bildiğiniz gibi genelde bu padişahlar ki Emevi padişahlar olsun ya Abbasi padişahlar olsun zalim insanlarıydılar ve Allah'tan korkusu olmayan bunların içerisinde çok az var idi ki biraz olsun da iyiydiler. Bunun dışında genelde gasil kalp, kötü, ahlaksız ve cinayetkar, adam öldüren, kendi saltanatlarının kalması için çeşitli cinayetlere el vururdular. Nasıl ki bu dünyada, bu asrımızda görürük ki bazı cumhurbaşkanları ya devrimciler kendileri kalmaları için Saddam gibi insanlar milyonlarca insanın canına kıymışlardır. Bunların en kötülerinden birisi ki İmam Aleyhisselam onun zamanında yaşayırdı, Mutevekkil-i Abbasi'ydi. Mutevekkil-i Abbasi çok zalim birisiydi. Bu Mutevekkil'in Ahl-i Beyt'e karşı o kadar kinesi var idi ki, özellikle Ali Aleyhisselam'a karşı kinesi çok çok idi. Ve her kes Ali isminde olsaydı, kesin onları Beytülmal'dan mahrum kılacaktı. Ve her kes Ali isminde olsaydı, onların şahadeti kabul değildi. Ve özellikle Ali dostlarını o kadar baskı altında bu tuturdu ki bunların yerlerini, mallarını ellerinden alırdı. Küçük bir bahaneyle bunları öldürürdü ve çoluk çocuğunu öldürürdü. Ve mesaj yayınlanmıştı bütün ülkeye. Herkes Ehl-i Beyt şiyesiyle ve özellikle Fatime çocuklarından bir davası olsa, eğer bir sorunları olsa mahkemeye gelseler, hiçbir zaman Ali dostlarının ve Ehl-i Beyt dostlarının sözü dinlenilmeyecek. Önce onların düşmanlarıyla siz konuşacaksınız ve öyle bir hüküm vereceksiniz. Yani onlardan ikrar almadan hüküm vereceksiniz. Yani o kadar Ehl-i Beyt'e ve Ehl-i Beyt dostlarına düşmançılığı var idi ki, vardı ki Mutevekkil Abbasi İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın mezarını yerle bir etti, yıktı. Kerbela o etrafındaki köyleri tamamen yıktı ve bazı yerlere buğda ekti. Buğda ektirdi. Daha doğrusu der ki hiçbir Müslümanlardan, hatta mutassib o Vehhabi gibi, o zamanın Vehhabileri ki o zamanın yani cahil insanları bile hazır olmadılar İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın mezarını yıkmağa. Yahudilere verdi. Yahudiler gittiler İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın mezarını yıktılar. Bu kadar kinesi var idi. Ki tayin ki millet Ahl-i Beyt'e doğru yönelmesin. Unutulsun Ahl-i Beyt. Ama Allah-u Teala iradesi budur ki Ahl-i Beyt'in adı dünyada değilsin. Ezan sesleri dünyada gelsin. İslam'ın sesi dünyada gelsin. Kafirler hiçbir şey yapamazlar. Velo kerihel müşrikun. Müşrikler her ne kadar da hile etseler, hileleri kendilerine dönecektir. Mütevekkil Abbas'ın ne kadar zulümünden ve cinayetinden biz desek azdı. Hala bazıları şayet inanmıyor diye ki ya olur mu? Şu tarihi araştırın. Tarihte vardı bunlar. Neyinki Şia tarihinde? Sünni kaynaklarında vardı. Ehli sünnet kaynaklarına bakın. Bütün orada vardı mütevekkilin cinayetleri. Ve inanmayanlar bu günün cinayetlerini görsünler. O günkü yapanlar, bu günün mütevekkili Abbasileri, bu günün cahil insanları, bu günün Vehhabilerine bakın, El-Gayde altında, Taliban altında milyonlarca insanı kırmaktadırlar. Oğul, uşak, çoluk, çocuk, günahsız, günahlı demeden insanları bugün yağmalayıptı. Amerika'nın yardımıyla ve istikbarın yardımıyla ve Vehhabiyetin parasıyla, Arabistan'ın parasıyla görün ne cinayetler yapırlar. Yapmırlar mı acaba? Bakın bunlar hemin Mütevekkil Abbasi'nin tefekküründe olan insanlardılar. Bunlar hemen insanlardılar ki seneler önce imamlarımıza ve Ehl-i Beyt'e o kadar zulüm edipler, o kadar başlar kesipler, o kadar eller kesipler, sayısız ve çeşitli cinayetler edipler. Hemen bunlardılar. Mütevekkil Abbasi İmam Aleyhisselam'ı Medine'den davet etti Samirra'ya. Hilafetlik Samirra'daydı ve başkent Samirra'ydı. Onun için İmam Aleyhisselam bir hareket etmesin ve Şiyelerden orada birlik beraberlik kurup halifetin aleyhine bir iş yapmasınlar deyin. Askerler gönderdi ve Medine'nin valisine yazdı. Medine'nin valisinin yardımıyla ve askerleri zorla İmam Aleyhisselam'ı Medine'den getirdiler Samirra'ya. Samirra'da göz altında saklasınlar. Bırakmasınlar bir tane Şii'den bir tane başkasıyla bir diyaloğa geçsin. O kadar İmam Aleyhisselam'ı ile bir hapiste tutar gibisine gerçekte hapiste değildi zahirde ama gerçekte hapisteydi. O gerçek hapisteydi ama görüntüde İmam Mütevekkil'in etrafındaydı. Evi yakınıydı. Ama imamın her hareketi kontrol olunurdu. Ve bunu da yazmışlar. Medine'nin valisi de kendi cinayetine devam etmesi için ve orada bir kendi karşısında bir tane rakip olmaması için hey mektup yazdırdı ki mütevekkile eğer isteyesen ki rahat olasan, eğer Ahl-i Beyt'in baskısı altında kalmıyorsan, eğer Alevilerin kıyamını ve Alevilerin hareketini istemirsen, İmam Hadi Aleyhisselam'ı, Ali Yannagı Aleyhisselam'ı sen Medine'den gerek götüresen başka yere. Çünkü burada Şiyeler diyaloğa geçirler, İmam bunlara yön verir, bunları hidayet edir, bunlara rehberlik edir. Onun için sen bunu başka yere götür, başka yere sürgün et. Ve Mütevekkil Abbas'ı öz danışmanlarınla konuşur. En yakın ve uygunu budur ki kendi yanına getirsin. Nasıl ki İmam Rıza Aleyhisselam'ı Memune Abbas'ı böyle yapmıştı.
Değerli dinleyiciler, bugünkü sohbetimizde din alimi Sayın Hüccetul İslam Mehtevi'nin görüşlerini İmam Hadi Aleyhisselam'ın şehadet yıl dönümü münasebetiyle ilgili dinlediniz. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Muhterem dinleyiciler, İran basınından Seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
İtilat gazetesinde İran'a Nahçıvan Başkonsolosu Abbas Hüseyin ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Komutanı Niyamuddin Tagiyev arasındaki görüşmede taraflar sınır işbirliği ve ürün geçişinin geliştirilmesi konusunu masaya yatırması, İran-Suriye Ortak Ticaret Odası Başkanı Keyvan Kaşefi'nin gelecek aydan itibaren İran'a Bandar Abbas Limanı ve Suriye'nin Lazkiye Limanı arasında gemi seferlerinden başlayacağını bildirmesi gibi haberlere yer verilirken, Kudüs gazetesinde Rus yetkilinin Bercam nükleer anlaşmasına dair açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Rusya'nın Viyana'daki uluslararası kurum ve kuruluşlarda daimi temsilcisi Mihail Ulyanov, İran'da Bercam nükleer anlaşmasının tam olarak uygulanması için İran'a iktisadi puan verilmesine vurgu yaptı. Twitter hesabında bu açıklama yapan Rus diplomat Ulyanov, İranlı yetkililerin açıklamalarına bakıldığında Tahran yönetimine iktisadi puan verilmesinin yerinde bir karar olacağını belirtti. Ulyanov şöyle ekledi. Umarım bu anlaşmanın tarafı olan ülkeler bu gerçeği anlar. Onlar iyi deneyimleri olan ülkelerdir ve doğru algılayabilir. Bundan kuşkum yoktur. Bundan önce Rusya'nın nükleer baş müzakerecisi Sergey Ryabkov da bir açıklama yaparak şöyle demişti. İran'ın uygulamaları ilerlemenin doğru yönünde ise geri dönülebilir, uygulamalıdır. İran'a iktisadi puanların verilmesinin ihya edilmesi anahtar bir konudur. Amerika ve Avrupa Birliği ilk adımı atmalı. İran yapıcı karşılık verecektir.
Risalet gazetesinde Irak Milli Hikmet Hareketi lideri Hekim'in bölgede güvenliğin sağlanmasına yardımcı olmak için İran İslam Cumhuriyeti ile Arap ülkeleri arasında açık bir İslami diyalog çağrısına bulunması, İran ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı General Kiyomers Haydari'nin uzak bir bölgede 300 kilometre menzilli güdümlü yeni bir füzeyi denediklerini açıklaması gibi haberlere yer verilirken, Horasan gazetesinde Amerikalı yetkilinin bu ülkenin İran'a karşı azami baskı politikasının hezimete uğradığına dair itirafını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Amerika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price, eski Başkan Donald Trump'ın İran'a yönelik tutumunu eleştirdiği açıklamasında Washington'un İran'a uyguladığı azami baskı politikasının başarısız olduğunu itiraf etti. Sözcü Price, Amerika yönetiminin İran'da Bercam nükleer anlaşmasından tek yanlı ve illegal bir karar alarak çekilmesine işaret etmeksizin, bir kez daha İran'ın anlaşmadaki yükümlülüklerine geri dönmesi durumunda Washington'un da aynı adımı atacağını ileri sürdü. Amerika'nın önceki yönetimi 8 Mayıs 2018'de Bercam anlaşmasından illegal bir şekilde çekildikten sonra İran'a karşı azami baskı politikası izlemeye başladı. Eski Başkan Trump, azami baskı politikasını İran'ı yeniden müzakere masasına getirmek ve Bercam anlaşmasından daha iyi bir anlaşma yapmak için uyguladığını iddia etmişti. Ancak Trump'ın bu politikası Amerika'da ve uluslararası camiada sert tepkiyle karşılaştı. Nitekim Trump yönetimi 4 yıl uğraşmasına karşın bu amacına ulaşamadı.
Hemşeri gazetesinde İranlı bilginin İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei'nin zamanında aşı kumpasının önüne geçtiğine dair açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İranlı tıp bilimleri uzmanı Mesut Süleymani, İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamenei'nin tam zamanında Amerika ve İngiltere'nin aşı kumpasını engellediğini vurguladı. İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamenei'nin Amerika ve İngiltere'den koronavirüs aşısının alımını yasak ilan etmesini değerlendiren Süleymani, satın alınan aşının onaylı olması gerektiği yönündeki sözlerin doğru olmadığını, zira hali hazırda hiçbir aşının onaylı olmadığını belirtti. Süleymani, bazı ülkelerin piyasaya sürülen koronavirüs aşısını satın aldıklarını, fakat hepsi bu aşıların başka ülkelerin insanları üzerinde ne gibi etkisi olacağını, beklediklerini ve satın aldıkları aşıyı uygulamadıklarını kaydetti. Süleymani bu arada İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamenei'nin uzak görüşlü ve maslahatı gözetleyen tedbirli olması itibariyle zamanında Batı ve Amerika'nın aşı kumpasının önüne geçtiğini vurguladı.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Dili Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığı ile Pars Dili Türkçe yayınlarını canlı olarak bir arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Dili kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hakikat Işığı İmam Hadi.
Ehl-i Beyt aleyhisselam fertleri, yaşam biçimleri insanlara mutahhar yaşamanın sırlarını öğreten seçkin insanlardır. Kuşkusuz maneviyat ve insani değerlerin simgesi olan bu insanları tanımak, her iki dünyada saadet kapılarını açacaktır. Bu yüzden bu insanların yolunu izleyip sözlerini dinlemek gerekir. Bu büyük insanlardan biri de İmam Hadi aleyhisselamdır ki, onun şehadetli durumunu idrak ediyoruz. İmam Hadi aleyhisselam evliyalardan ve Ehl-i Beyt aleyhisselamdan çok güzel bir tabir sunuyor. Onlar rahmet madeni, bilim hazinesi ve sabır simgesidir. Hidayet önderleri karanlıkta birer ışık, ibadet bayraktarı ve Allah'ın insanlara hüccetinin seçkin örnekleridir. Biz de Yüce Allah'tan bize bu büyük insanların biliminden yararlanma fırsatı vermesini diliyoruz. İmam Hadi Hicri Kameri 254 yılında 41 yaşındayken şehit düştü. Bu olaydan dolayı taziyelerimizi sunarken Hazret'le ilgili hazırladığımız özel programı sunuyoruz sizlere.
İmam Hadi gibi büyük insanların Allah'a karşı büyük bilinç ve marifetinden kaynaklanan derin bilinç ve bakışı onları Yüce Allah'a daha da yakınlaştırıyor. Rivayetlere göre İmam Hadi aleyhisselam gecelerini Allah'a ibadet ederek geçiriyor ve sürekli şu duayı fısıldıyordu. Ey Rabbim, bir muhtaç senin kapını çalmakta. Onun çabasını boşa çıkarma. Ondan rahmet ve merhametini esirgeme ve hatalarını affet.
İmam Hadi aleyhisselam döneminde İslam dininin dışında bu semavi inanca giren çeşitli düşünceler bir takım şüphelere sebep olmuştu. Bu arada bilginler ve hepsinin başında İmam Hadi aleyhisselam bu tür sapık düşünce ve akımlarla mücadele etmekle görevliydi. Bu görevi göz ardı etmek veya umursamamak İslam toplumunu bölebilirdi. İmam Hadi Aleyhisselam tüm bu sapık düşüncelerle mücadele etti. Örneğin o dönemde bir tarikat insanları bir köşeye çekilmeye davet ediyordu. Bu tarikat yaydığı asılsız ibadetlerle insanları gerçeklerden uzaklaştırıyordu. Kimileri de bu tarikatı izleyerek işini gücünü bırakır olmuş, hiçbir sosyal veya iktisadi faaliyette bulunmuyordu. Oysa İslam dini insanları her konuda dengeli olmaya davet ediyor ve hatta ibadetlerin bile ölçülü olmasını istiyordu. İmam Hadi Aleyhisselam bu tarikata karşı çıkarak inançlarının batıl olduğunu açıkladı ve onları şeytanın halefi ve yıkıcı niteledi.
Yetenekli insanları tespit etmek ve onları dinin öğretileriyle donatmak imamların en önemli görevlerinden biriydi. Gerçi dönem hükümetlerinin kısıtlamaları bu işi zorlaştırıyor ve insanları bilim ve marifet pınarlarından yararlanma hakkından mahrum bırakıyordu. Ancak tarihte de belirtildiği üzere İmam Hadi Aleyhisselam tüm bu zorluklara karşın seçkin talebeler yetiştirdi ki sayıları 185 kadar tahmin ediliyor. İmamın ilmi konumu öylesine yüksekti ki bütün bilginler kendilerini imamın bilgisine muhtaç görüyordu. Tabii imam da İslam'ın gerçeklerini anlatmak için tüm çabasını sarf ediyor ve talebelerini bencillikten uzak durmaları konusunda uyarıyordu. İmam şöyle buyuruyordu. Bencillik insanı bilim öğrenmekten alıkoyar, kibir ve cehalete sürükler. Burada İmam Hadi Aleyhisselam şunu demek istiyor. Bilim peşinde olan bir insan öğrendiklerinin denizin bir damlası kadar olduğunu anlayınca yücelir. Ancak öğrendiklerini çok görürse o zaman kibire kapılarak bilim öğrenmekten geri kalır ve ilerleyemez.
İnsanların ölüme bakışı farklıdır. Fani dünyaya kendini kaptıran ve dünyevi izzetlerden başka hiçbir şey göremeyen ve zulüm ve fesada boğulan insanlar için ölüm çok korkunçtur. Bu tür insanlar için ölüm anı çok acı ve zordur. Ancak Allah'ın salih kulları ve ömrünü hayır işlerin yolunda sarf edenler için durum asla böyle değildir. Bu kesim için ölüm, zorlukları geride bırakıp huzurlu bir dünyaya kavuşmaktır. Bir gün İmam Hadi Aleyhisselam bir arkadaşının evine gider. Arkadaşı hayatının son anlarını yaşamakta ve bu yüzden korkmaktadır. İmam kendisine şöyle buyurur. Ey Allah'ın kulu! Ölüm gerçeğini bilmediğin için korkuyorsun. Eğer vücudun pisliklere bulaşmış ise yıkanarak onlardan kurtulacağını bilsen bunu yapmaz mısın? Adam evet. Ey Allah'ın Resulü'nün evladı. Arınmak isterim diye karşılık verir. İmam şöyle devam eder. Ölüm de günahları temizler. Sen ölünce tüm huzursuzluklarından kurtulup rahata kavuşursun. Bu sözleri duyan adam büyük bir huzura kavuşup fani dünyayı terk eder.
İmam Hadi Aleyhisselam imamet yıllarında birçok zalim halife ile çağdaştı. Zalim Abbasi halifeleri imamı İslam toplumundan uzak tutarak Hazret'in toplumu aydınlatmasını engellemek ve böylece kendi kötülüklerini devam ettirmek istiyordu. İmam Hadi ise sürekli bu zalim hükümdarların zulmünü ifşa ediyor ve hiçbir şekilde bu ifşaatı bırakmıyordu. Ehl-i Beyt'e karşı büyük kin ve düşmanlık besleyen Abbasi halife mütevekkil, İmam Hadi'yi kirli amaçları yolunda büyük bir engel olarak görüyor ve bu yüzden sürekli imamı rahatsız ediyordu. Mütevekkil, imamın halkla irtibat kurmasını engelleyerek onu toplumdan uzak tutmaya çalışıyordu. İmam Hadi, Mütevekkil'in döneminde Medine'den Samerra kentine zorunlu olarak göç ettirildi ve askeri bir bölgede göz hapsinde tutuldu.
Mütevekkil'in adamları İmam Hadi'yi Medine'den Samarra'ya götürmeye gelince halk imamın evine koştu. Onlar imamı iyilikle tanıyordu. İmamın evinin kapısı sürekli muhtaç insanlara açıktı ve bu ev evsiz insanların sığınağıydı. Bu yüzden de insanlar bu iyilik odağından ayrılmak istemiyordu. Birçok insan imamın evinin önünde toplanmıştı. Gözler kan alıyordu. Mütevekkilin adamı zorlukla kalabalığın arasından geçmeyi başardı ve halkın itiraz sesleri yükselmeye başlamıştı. Çünkü onlar bu sürgünden endişe ediyordu. Mütevekkilin elçisi şaşkınlık içindeydi. İnsanları sükunete davet etti ve imama bir zarar gelmeyeceğini söyledi. İmamın evine giren elçi, İmam Hadi'nin ibadetle meşgul olduğunu gördü. İmamın duruşu elçiyi de etkilemişti. Evde Kur'an ve ilmi kitaplardan başka hiçbir şey bulamadı. İmamın huzurunda saygı ile oturdu ve Bağdat'a, oradan da Samarra'ya gitmesi gerektiğini anlattı. İmam bu gezinin zorunlu olduğunu fark etti. Evden çıktı. İnsanlar kaygılıydı. Kalabalığın arasından geçti ve kaygılı gözler onu uğurluyordu.
Böylece Medine halkı bir daha İmam Hadi'yi göremedi ve bu yolculuk geriye dönüşü olmayan bir yolculuktu. İmam büyük güçlükler içinde 10 yıl Samarra kentinde yaşadı. Ancak halkı aydınlatmayı da ihmal etmedi. Sonunda zalimler imamın varlığına katlanamadı ve bir komplo kurarak İmam Hadi aleyhisselamı şehit ettiler.
Değerli dinleyiciler, bir kez daha İmam Hadi aleyhisselamın şehadeti dolayısıyla taziyelerimizi sunarken sözü Hazret'ten seçtiğimiz vecizlerle noktalamak istiyoruz. İmam Hadi şöyle buyurur: "Kim Allah'a itaat ederse asla kulların öfkesinden korkmaz. Bencil olan kimsenin muhlifi de çok olur. Yüce Allah bu dünyayı sınav yeri ve ahiret ebedi mekan kılmıştır. Dünyadaki sınavlar ahirette mükafatlandırılmanın vesilesidir. Dolayısıyla ahiretin mükafatı da fani dünyadaki zorlukların karşılığıdır."
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Haftanın Bakışı.
Değerli dinleyiciler, İran'ın en önemli gelişmelerini ele aldığımız Haftanın Bakışı adlı programımızda sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi İran'ın geçen haftaki en önemli gelişmelerini ele alacağız.
Bültenimizi geçen hafta İran'la ilgili önemli gelişmelerin ana başlıkları ile açıyoruz.
İran İslam İnkılabı'nın 42. Zafer Yıldönümü kutlamaları.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei'nin nükleer anlaşma ile ilgili önemli açıklamaları.
Donanmaya yüzlerce askeri botun katılması.
İran'ın koronavirüs salgını ile mücadelede başarıları.
Thank you. Yargı Erkibaşkanı Reisi'nin Irak ziyareti
ve İslami Şura Meclisi Başkanı Galibaf'ın Rusya ziyareti.
Geçen hafta İran'ın bazı önemli gelişmeleriydi. Şimdi detaylar.
İran İslam İnkılabı 43. yaşına girdi. Geçen hafta çarşamba günü İran İslam İnkılabı'nın 42. zafer yıl dönümüydü. İran milleti İslam İnkılabı zafere kavuştuğu günden bu yana her yıl 22 Behman gününde İnkılabın zafer yıl dönümünü düzenlediği muhteşem yürüyüşlerle kutlamıştır. Bu yıl yine bu kutlamalar yapıldı ancak koronavirüs salgını ve sağlık protokollerine uyma zarureti yüzünden kutlamalar farklı bir şekilde düzenlendi. Bu yıl vatandaşlar ülke genelinde araçları ve motosikletleri ile yürüyüşlere katılarak İslam İnkılabı'nın zafer yıl dönümünü kutladı.
İran İslam İnkılabı has ideolojisi, bilge lideri ve coşkulu halk kitlelerine dayanan bir inkılap olarak zora dayanmak ve düşünce ile iradeden bağımsız olarak gerçekleşen bir inkılap olmadığını, bu inkılap İslam'ın kurtarıcı mektebinden kaynaklanan ilerici siyasi düşüncelerin sonucu olarak gerçekleştiğini ve toplumda büyük değişimlere vesile olduğunu ispat etmiştir. Fransız ünlü filozof Paul Michel Foucault, İran İslam İnkılabı'nı ve mahiyetini şöyle anlatıyor. İran İslam İnkılabı, eleştiren tutumuna dayanarak bu denli geniş siyasi bir seferberliği başlatabilen yeni bir söylemin zuhur ettiğini müjdelemektedir. Bu inkılap iktisadi veya maddi saiklerle gerçekleşmiş olamaz.
İran İslam İnkılabı'nın bu yıllarda en önemli özelliklerinden biri sultan düzenine karşı asla teslim olmamaktan ibaret olmuştur. İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hameni geçen pazar günü Hava Kuvvetleri ve Hava Savunma Kuvveti komutanları ile görüşmesinde Hava Kuvvetleri personelinin Hicri Şemsi 19 Behman 1357'de İmam Hümeyni'ye tarihi biatini işaret ederek Amerika'nın azami baskı politikası ta baştan hezimete uğrayan bir politika olduğunu ve şimdi bu hezimetin boyutları daha da aşikar olduğunu belirtti.
Gerçekte Amerika ve müttefiklerinin yanlış hesapları bu zümreyi yanlış kararlar almaya ve uygulamaya yönelten etkendir. Amerika ve Avrupa'nın Bercam adıyla anılan kapsamlı ortak eylem planı COEP nükleer anlaşmasında İran'a yeni şartları dayatabilecekleri yönünde kapıldıkları kuruntuyu da bu çerçevede değerlendirmek gerek. Ayetullah Hameneyi İran İslam Cumhuriyeti'nin tüm yetkililerin üzerinde mutabık oldukları Bercam konusunda kat'i ve şaşmaz ve geri dönülmez politikasını şu şekilde beyan etti. Eğer onlar İran'ın Bercam Anlaşması'ndaki yükümlülüklerini yerine getirmesini istiyorsa, Amerika sözlü veya kağıt üzerinde değil, pratikte tüm yaptırımları kaldırmalıdır. Bunun ardından İran yaptırımların kaldırıldığını sınayacak ve ondan sonra Bercam'daki yükümlülüklerine geri dönecektir.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hameni, güç üretmenin simgelerinden birinin silahlı kuvvetleri bölgesel ve küresel zaruretlere uygun biçimde takviye etmekten ibaret olduğunu belirterek, son günlerde düzenlenen askeri tatbikatları takdirle karşıladığını, bu gibi büyük ve harika tatbikatların yaptırım koşulları altında düzenlenmesinin, ülkenin milli güvenliği, silahlı kuvvetlerdeki evlatlarının eliyle temin edildiğini ortaya koyduğunu ve çok da onur verici sayıldığını vurguladı.
Geçen hafta silahlı kuvvetlerin onurlu hareketlerinin devamında Bender Abbas Liman kentinde düzenlenen törende 340 yeni bot ve savaş gemisi İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Deniz Kuvvetleri envanterine katıldı. Söz konusu roket atarlar ve füze atarlarla donatılan ve dalgıçların operasyonlarına destek verme teçhizatı ile takviye edilen askeri deniz taşıtları İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Deniz Kuvvetlerine teslim edildi.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hameni yönelik konuşmasında düşmanların İran milletine yönelik düşmanlığı geçici veya mevsimlik bir düşmanlık değil de zati ve daimi bir düşmanlık olduğunu belirterek bu duruma karşı tek çarenin ülkeyi siyasi, iktisadi, güvenlik ve askeri açılardan takviye etmek ve böylece düşmanın darbe vurmasını engellemek olduğunu kaydetti.
Amerika terör devletinin amacı İran İslam Cumhuriyeti bölgesel ve küresel bazda sürekli krizlerle uğraştırmaktır. Bu amaç İran İslam İnkılabı zafere kavuştuğu ta ilk günden savaş dayatmak, darbe girişiminde bulunmak ve benzeri kumpaslarla izlendi. Fakat hepsi bozguna uğratıldı. Amerika bu hasmane tutumunu Fars Körfezi'nde İran karşıtı ittifak kurmak, bölgede bazı hain Arap liderlerini İsrail ile normalleşme anlaşması imzalatmak gibi yeni çeşit kumpaslarla sürdürüyor.
İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamini konuşmasının devamında bölgede bazı ülkelerin güvenliğini ecnebilerden talep ettiğini belirterek şöyle dedi. Bölgede bazı ülkelerin en büyük hatası milli güvenliğini ecnebilerden talep etmeleridir. Üstelik milyarlarca dolar ödemelerine karşın hakaret işitiyor, aşağılanıyorlar ama sonuçta güvenlikleri de temin olmuyor. Nitekim bunu son yıllarda Mısır ve Tunus'ta ve daha önce Pehlevi Şahı Muhammed Rıza'nın kaderinde gördük.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamine'yi görüşmede yaptığı konuşmada bazıları Amerika ve diğer zorba güçlerin gücünü değerlendirmekte gerçekçi davranmadığını belirterek Amerika'da yaşanan son olaylara işaret etti. Ayetullah Hamine'yi bu olayların küçümsenecek konular olmadığını, eşi görülmemiş bir başkanın çöküşü şeklinde değerlendirmek gerektiğini belirterek Amerikan Başkanı Trump'ın fiyasko sonunu Amerika'da sosyal ve siyasi düzenin çöküşü niteledi.
Amerika terör devleti İran İslam İnkılabı zafere kavuştuğu ilk günden bu yana yaptırım, Berjam nükleer anlaşmasını bozmak, İran'ın koronavirüs salgını ile mücadelesini sabote etmek ve İran'ın çevresini güvensizliğe sürüklemekle İran İslam Cumhuriyeti nizamına darbe vurmaya çalıştı. Ancak İran münzevi ve güçsüz olmadığı gibi bugün Batı Asya bölgesinde en büyük siyasi güç olarak boy gösteriyor.
Geçen hafta Yargı Erki Başkanı Hüccetül İslam İbrahim Reisi, Irak Yargı Yüksek Konseyi Başkanı Faik Zeydan'ın resmi daveti üzerine Irak'a 3 günlük bir ziyaret gerçekleştirerek Iraklı üst düzey yetkililerle yargı alanında ikili işbirliğini ve şehit Hacı Kasım Süleymani suikast dosyasını görüştü. Bilindiği üzere İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kor General Kasım Süleymani 3 Ocak 2020'de Haçlı Şabi Komutanı Ebu Mehdi El Mühendis ve birkaç silah arkadaşı ile birlikte Amerika terör devletinin düzenlediği suikast sonucu Bağdat Havalimanı yakınında şehit düştü. Reisi Bağdat'ta ayrıca Başbakan Mustafa Kazımi, Cumhurbaşkanı Berhem Salih ve Parlamento Başkanı Muhammed Helbusi ile ayrı ayrı görüştü.
Kuşkusuz uyuşturucu madde kaçakçılığı ve yargı ve hukuk çerçevesindeki suç sayılan organize suçlar, ülkelerin sosyal, siyasi ve iktisadi kalkınmaları üzerinde yıkıcı tesirleri oluyor. Bu durum ülkelerin yargı kurumları arasında işbirliğini zaruri hale getiriyor. Buna göre İran İslam Cumhuriyeti ve Irak çeşitli dini, kültürel, siyasi, güvenlik ve iktisadi alanlarda geniş çapta işbirliği söz konusudur. Nitekim ortak sınır, sınırlarda alışveriş ve ticaret, ziyaretçilerin karşılıklı seyahatleri iki ülke arasında hukuk ve yargı alanlarında işbirliğini geliştirmeyi gerektiriyor.
Thank you.
son olarak geçen hafta İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Rusya Duma Meclisi Başkanı Vyacheslav Volodin resmi daveti üzerine Moskova'ya bir ziyaret gerçekleştirdi. İslami Şura Meclisi Başkanı Galibaf, Rusya Duma Meclisi Başkanı Volodin'le ortak basın toplantısında ilk yurt dışı ziyaretini Rusya yaptığını belirterek ziyaretinin en önemli gündem maddesi İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyden Rus lideri Vladimir Putin'e götürdüğü mesaj olduğunu, mesajda iki ülke arasında stratejik ilişkilerin geliştirilmesine vurgu yapıldığını belirtti.
İslami Şura Meclisi Başkanı Galibaf, Rusya Federasyonu Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko ile görüşmesinde de İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hameneyi'nin Rusya lideri Putin'e gönderdiği mesaja işaretle bu önemli mesaj bölgesel ve küresel meselelerle ilgili olduğunu ve İran ve Rusya arasındaki ilişkilerin stratejik, derin ve uzun yıllara yayılan bir ilişki olduğuna vurgu yaptığını kaydetti.
İslami Şura Meclisi Başkanı Galibaf'ın Rusya ziyareti sırasında iki ülke arasında COVID-19 hastalığı üzerinde araştırma alanında bir işbirliği protokolü imzalandı. Rusya'nın Sputnik V aşısını üreten Gamaleya Müessesesi'nde düzenlenen törende İran'ın Pasteur Müessesesi ile Rusya'nın Gamaleya Müessesesi COVID-19 hastalığı üzerinde araştırma yapma alanında işbirliği protokolü imzalandı. Anlaşmayı İran'ın Gıda ve İlaç Kurumu Başkanı Muhammed Rıza Şanesans ve Gamaleya Müessesesi Başkan Yardımcısı ve Sağlık Bakanı Danışmanı Sergey Glaglov tarafından imzalandı.
Değerli dinleyiciler, İran'ın önemli gelişmelerini ele aldığımız Haftanın Bakışı adlı haftalık programımızın bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve sen kalın.
Değerli dinleyiciler, İslami yaşam tarzında anahtar değerinde ince noktaları sizlerle paylaştığımız Yaşamın Anahtarları başlıklı kısa sohbetimizin bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. İslam dininde en önemli ahlak ilkelerinden biri ebeveyne saygı göstermektir. Nitekim Kur'an-ı Kerim tevhidden sonra hemen bu iki değerli varlığa İhsanda bulunmayı gündeme getirir. Ebeveyne ihsanda bulunmak o kadar önemlidir ki, hatta onların müşriklerden olması insanlara ihsanda bulunmaya mani oluşturmaz. Gerçi onların şirke dayalı düşüncelerini benimsememek gerekir. Lakin onlara kesinlikle saygısızlık edilmemesi emredilmiştir. Hatta onlara teşekkür etmek ilahi şükranla eşdeğer tutulmuştur. Kur'an-ı Kerim ayetleri ebeveyne iyiliğin önemi için en iyi şahitlerdir. Nitekim İsra suresinin 23 ve 24. ayetinde şöyle buyrulur: Rabbin sadece kendisine kulluk etmenizi, ana babanıza da İyi davranmanızı kesin bir şekilde emretti. Onları esirgeyerek alçak gönüllülükle üzerlerine kanat ger ve Rabbim, küçüklüğümde onlar beni nasıl yetiştirmişlerse şimdi de sen onlara öyle rahmet et diyerek dua et. İmam Sadık aleyhisselam da şöyle buyurur: Ey Cabir,
bizi izleyenler ancak ebeveynine iyilik etmekle tanınabilir. Evet değerli dinleyicilerimiz, İslami yaşam tarzında anahtar değerinde ince noktaları sizlerle paylaştığımız Yaşam Anahtarları isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.